2. Krallar 6. bölüm 16. ayette Elişa, "Korkma, çünkü bizim yandaşlarımız onunkilerden daha çok," diye karşılık verdi. Size söylemek istediğim bir şey var. Elişa'nın söyledikleri o anda gerçekçi görünmemekteydi. Çünkü kentin dışında Aram orduları vardı ve Elişa ile hizmetçisi yalnızdılar. Ve hizmetçi dehşet içerisindeydi. Bunun üzerine Elişa dua eder ve duası da oldukça ilginçtir. 2. Krallar 6. bölüm 17. ayette sonra şöyle dua etti. "Ya Rab, lütfen onun gözlerini aç görsün." Rab uşağın gözlerini açtı. Uşak Elişa'nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü. Tabii bunu Tanrı kendisine ait olanlara her zaman böyle davranır mı sorusu izler. Dostum, Dotan'a dönelim. İnanıyorum ki bu durumun yanıtını burada bulacağız. Kutsal kitapta Dotan'dan sadece iki kez söz edilir ve ben her iki seferinde de kesin bir nedenden ötürü söz edildiğine inanırım. Dotan'a başka bir adam, genç bir adam yaklaşır. Hatta bu 17 yaşında bir delikanlıdır ve burada onu tehlike ve keder beklemektedir. Aslında bu delikanlı çaresiz ve hiçbir şeyden habersiz bir hayvanın bir tuzağa doğru yürüdüğü gibi Dotan'a gitmektedir. İçimden "Dotan'a gitme," diye onu uyarmak gelir. "Endişe etmene gerek yok Vais. Onun başına hiçbir şey gelmeyecek. Dotan da ona bir zarar gelmeyecek. Haftaya evinde olacak çünkü Tanrı onu kurtaracak." Ne de olsa Dotan'ın etrafı ateşten savaş arabalarıyla kuşatılmış durumda ve "o kurtarılacaktır," diyecekler. Ama gerçekten de kurtarılacak mı? Yusuf'un kardeşleri ona bir tuzak hazırlamışlardı. Onu öldürmeyi isterler ve biraz sakinleştikten sonra kardeşler arasında en akıllısı onun köle olarak satılmasını önerir. Dostum, bu o zamanlarda ölümden çok daha kötü bir şeydi. Köle olarak satılmak tam bir cehennem hayatıydı ve 17 yaşındaki bu gencin başına da aynen bu olay geliyordu. Ve bu genç Tanrı'ya ait birisiydi. Ateşten savaş arabaları bu durumda nerededirler? Oradalar. Ben Yusuf'un hayatında Tanrı'nın elinin kanıtını, mucizeler gerçekleştiren Elişa'nın hayatında olduğundan çok daha fazla görürüm. Buna karşın Tanrı hiçbir zaman Yusuf'a görünmedi. Onun için hiçbir zaman bir mucize gerçekleştirmedi ama Tanrı'nın felaket gibi görünen bu durumu kullandığını görüyorum ve Yusuf da bunu hayatının daha ileriki dönemlerinde görmüştü. Kardeşlerine "siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi," diyebilmişti. Ve savaş arabaları Dotan'dalar ama farklı bir şekilde kullanılacaklardır. Ve şimdi Aram askerleri kör edilir. 2. Krallar 6. bölüm 18. ayette Aramlılar kendisine doğru ilerleyince Elişa Rab'be şöyle yalvardı. "Ya Rab, lütfen bu halkı kör et." Rab Elişa'nın yalvarışını duydu ve onları kör etti, diye yazıyor. Elişa çok sıra dışı bir şey yaptı. Tanrı'dan Aram ordusundaki askerleri kör etmesini istedi ve Tanrı da aynen böyle yaptı. Bundan sonra Elişa onları ta Samirya'ya kadar götürdü ve onlara kendilerini Elişa'nın bulunduğu yere götürdüğünü söyledi. Samirya'ya vardıklarında onları Samirya kralına teslim etti. Kral onları öldürmek istiyordu ama Elişa ona "öyle yapma, onları yedir ve evlerine yolla," dedi. Bunun üzerine İsrail kralı adamlara büyük bir şölen verdi ve yedirip içirdikten sonra da onları krallarına gönderdi. Aramlı akıncılar bir daha İsrail topraklarına ayak basmadılar, diyor 2. Krallar 6. bölüm 23. ayette. Elişa'nın sergilemiş olduğu Tanrı'nın gücü ve lütfu Asur kralını sarsmış olmalıydı. İsrail'e karşı savaşından vazgeçti. Ancak bir sonraki olayda göreceğimiz gibi Ben-Hadad, ki bu onun ismi değil ünvanıydı, daha sonraki bir tarihte Samirya'yı yeniden kuşattı. Şimdi Ben-Hadad'ın Samirya'yı kuşatmasına bakalım. 2. Krallar 6. bölüm 24 ve 25. ayetlerde bir süre sonra Aram kralı Ben-Hadad bütün ordusunu toplayıp İsrail'e girdi ve Samirya'yı kuşattı. Samirya'da büyük bir kıtlık oldu. Kuşatma sonunda bir eşek kellesinin fiyatı 80 şekel gümüşe, bir kavun dörtte biri güvercin gübesinin fiyatı ise 5 şekel gümüşe çıktı, diye yazar. Yani kıtlık o kadar vahimdi ki üzerinde çok az et olduğundan sadece kaynatılıp çorba yapılabilecek bir eşek kellesi bile çok yüksek bir fiyata satılmaktaydı. Yani enflasyon gerçekten de çok yüksekti. Bundan sonraki ayet hiç yiyecek olmadığı için çocuklarını yediklerini ortaya koymaktadır. Bu ise dehşet verici bir durumdu. 2. Krallar 6. bölüm 31. ayette kral, "Eğer bugün Şafat oğlu Elişa'nın başı yerinde kalırsa Tanrı bana da aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın," dedi. Kralın bu kuşatmanın dehşetinden Elişa'yı sorumlu tuttuğunu görmekteyiz. Belki de Elişa'nın mucizevi bir şekilde yiyecek yaratma gücüne sahip olduğunu düşünüyordu ve bunu yapmadığı için onu öldürmeyi planladı. Olayın anlatımına bir sonraki bölümde ara verilmeden devam edilmektedir. Bu olaylar Elişa adlı bu adamın hayatındaki heyecan verici olaylardan bir başkasıdır. 2. Krallar 7. bölümde Elişa'nın bolluk vaadi yerine gelir. 7. bölüm 6. bölümdeki anlatımın devamıdır. Kuşatmadan Elişa'yı sorumlu tutan İsrail kralı onu öldürmek için bir cellat yollar. Ancak Tanrı Elişa'yı durumdan haberdar eder ve ertesi gün kıtlığın biteceği müjdesini verir. 2. Krallar 7. bölüm 1. ayette Elişa, Rabbin sözüne kulak verin dedi. Rab diyor ki, yarın bu saatlerde Samiriye kapısında bir sea ince un da, iki sea arpa da birer şekele satılacak. Bir şekel büyük bir olasılıkla yarım dolardan biraz daha fazlaydı. Bu da enflasyonun son bulacağı anlamını taşırdı. Un fiyatları iyice ucuzlayacaktı. Böyle bir şey nasıl olabilirdi? Aram ordusu kent duvarları dışında kamp kurmuş, kimsenin girip çıkmasına izin vermezken kente nasıl olurdu da yiyecek gelebilirdi? Belli ki kral Elişa'nın cesur peygamberliğine inanmıştı çünkü hayatını bağışladı. Ancak kralın yaveri bu düşünceyle alay etti. 2. Krallar 7. bölüm 2. ayette kralın özel yardımcısı olan komutan Tanrı adamına Rab göklerin kapaklarını açsa bile olacak şey değil bu dedi. Elişa, sen her şeyi gözlerinde göreceksin ama onlardan hiçbir şey yiyemeyeceksin diye karşılık verdi. Bu peygamberlik ertesi gün gerçekleşti. Şimdi kent kapılarının dışında acınacak durumdaki çaresiz kişilerden söz edilir. 2. Krallar 7. bölüm 3 ila 5. ayetler arasında kent kapısının girişinde deri hastalığına yakalanmış 4 adam vardı. Birbirlerine ne diye ölene dek burada kalalım diyorlardı. Kente girelim desek orada kıtlık var, ölürüz. Burada kalsak da öleceğiz. Bari gidip Aram ordugahına teslim olalım. Canımızı bağışlarlarsa yaşarız, öldürürlerse de öldürsünler. Akşam karanlığında kalkıp Aram ordugahına doğru gittiler. Ordugaha yaklaştıklarında orada kimseyi göremediler. Bu kişiler cüzzamlı olduklarından toplumun dışına atılmışlardı ve kendilerine yiyecek getirmeleri için akraba ve dostlarına bağımlı yaşarlardı. Kentteki herkes açlıktan ölmekte olduğundan onlara vermek için fazla yemekleri yoktu. Daha önce de söylemiş olduğum gibi cüzzam bir günahtır. Bunun bize uyarlanışı şöyledir. Bizler de Mesih'e gelmeden önce aynı çaresiz ve zor durumdaydık. Ölülerin arasında oturan, dünyada hiçbir umudu olmayan ve Tanrı'dan uzak cüzzamlar gibiydik. Kaybedecek bir şeyleri olmadığının bilincinde olan cüzzamlar düşmandan merhamet dilenmeye karar veriyorlar. Aramların kamp kurdukları yere vardıklarında buranın boşaltılmış olduğunu gördüler. 100 bin ya da daha çok kişiden oluşan o büyük orduya ne olmuştur? 2. Krallar 7. bölüm 6 ve 7. ayetlerde çünkü Rab Aram ordugahında savaş arabalarıyla, atlarıyla yaklaşan büyük bir ordunun çıkardığı seslerin duyulmasını sağlamıştı. Aramlar da birbirlerine bakın İsrail kralı bize saldırmak için Hitit ve Mısır krallarını kiralamış demişlerdi. Böylece gün batarken çadırlarını, atlarını, eşeklerini bırakıp kaçmışlar, canlarını kurtarmak için ordugahı olduğu gibi bırakmışlardı diyor. Yaklaşmakta olan ordunun sesi paniğe kapılmalarına neden oldu. Aram ordusu düzenli bir şekilde yürüyemezdi ve kaçıştıklarında herkes kendi canını kurtarmaya çalıştı. Geceleyin yolculuk ediyorlardı ve hızla hareket ediyorlardı. 2. Krallar 7. bölüm 8. ayette deri hastalığına yakalanmış adamlar ordugaha varıp çadırların birine girdiler. Yiyip içtikten sonra oradaki altın, gümüş ve giysileri götürüp gizlediler. Sonra dönüp başka bir çadıra girdiler. Orada bulduklarını da götürüp gizlediler diye yazıyor. O zamanlarda bir ordu ihtiyaç duyacağı yiyeceklerin tamamını yanında taşırdı. Bu uzun bir savaştı. Tepede yer alan Samiriye kentini kuşatmışlardı. Kaçmaya çalışırken her şeylerini yanlarında getirmiş oldukları bütün yiyecekleri geride bırakmışlardı. Aram ordusu kaçtıktan sonra cüzzamlar ordugaha girdi ve orada bulunan lüks yiyeceklerle karınlarını tıka basa doyurdular. Sonra ihtiyaçları olabileceğinden çok daha fazla altın ve gümüş buldular. 2. Krallar 7. bölüm 9. ayette ise ardından birbirlerine yaptığımız doğru değil dediler. Bugün müjde günü. Oysa biz susuyoruz. Gün doğuncaya kadar beklersek cezaya çarptırılacağımız kesin. Haydi saraya gidip durumu bildirelim. Şimdi ilk heyecan geçmiştir. Akılları başlarına gelmeye başladı. Kentteki insanlar açlıktan ölürken bizler burada kendimize ziyafet çekiyoruz. gidip onlara müjdeyi verelim diyorlar. Burada bizler için büyük bir ruhsal ders bulunmaktadır. Şu anda sizler ve ben Tanrı sözünün tadını çıkartıyoruz. Günümüz müjdenin günüdür ve bizler burada oturup onun tadını çıkartıyoruz. Peki ya sözü başkalarına bildirmek? Ruhsal bakımdan açlıktan ölenlere sözü paylaşmak için siz ne yapıyorsunuz? Tanrı sözünü gereksinim içindeki yüreklere bildirmekle meşgul olmalısınız. Bir adam bana konuşamıyorum, öğretemem, ilahi söyleyemem, para kazanmaktan başka fazla bir şey beceremiyorum demişti. Tanrı'nın ona para kazanma armağanı vermiş olduğuna inanabilirsiniz. Bu adam asla zarar etmiyordu. Dokunduğu her şey altına dönüşüyordu. Ben onun bu yeteneğinin Tanrı'dan bir armağan olduğuna inanıyorum ve kendisinin de bu yeteneği Tanrı sözünü bildirmek için kullandığı kesindi. Tanrı her birimizden Tanrı sözünün müjdesini bildirmek için yeteneklerimizi kullanmamızı bekler. Yaşamakta olduğumuz bu acil saatte sessiz kalmamalıyız. Yaşamakta olduğumuz ve insanların müjdeye ihtiyacı olduğu bu saatlerde sessiz kalmamalıyız. Cüzdanlılar krala müjdeyi verdikten sonra İsrailoğulları terk edilmiş olan Aram ordugahına gittiler ve orada birkaç bin kişilik bir orduyu beslemeye yetecek miktarda yiyeceği buldular. Bol bol yiyecek vardı. Samiriye'deki süpermarketler derhal indirime gittiler. Yiyecek çok ucuza satılmaya başladı. Artık yemek için hayvan kelleleri almaları gerekmiyordu. Bunun yerine biftek alabilirlerdi. Espri bir yana Elişa'nın peygamberliği harfi harfine yerine gelmişti. 2. Krallar 8. bölüm bize kötülerin yargılanışını anlatmaktadır. İsrail halkı çok geçmeden Tanrı'nın muhteşem kurtarışını unutup günahlarına geri döndü. Bu yüzden yeniden kıtlık yargısı gelmektedir. Elişa kıtlık olacağını önceden bildirir. 2. Krallar 8. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Elişa oğlunu diriltmiş olduğu Şunemli kadına şöyle demişti. Kalk ailenle birlikte buradan git. Geçici olarak kalabileceğin bir yer bul. Çünkü Rab ülkeye 7 yıl sürecek bir kıtlık göndermeye karar verdi. Kadın Tanrı adamının öğüdüne uyarak ailesiyle birlikte kalkıp Filist ülkesine gitti ve orada 7 yıl kaldı. Elişa Şunemli kadına bu diyarı terk edip başka bir yere gitmesini çünkü orada 7 yıl sürecek bir kıtlık olacağını söylemişti. Kadın Elişa'ya inanıp itaat etti. Ev halkını alıp Filistlerin diyarına gitti ve kıtlık boyunca orada yaşadı. Kıtlık Tanrı'nın kuzeydeki krallık üzerine bir kez daha getirdiği bir yargıydı. Doğrusunu isterseniz ben son yıllarda dünyamızı vuran trajedilerin insanlar için bir uyarı olduğuna inanıyorum. Depremler, kasırgalar, fırtınalar, savaşlar ve ülkeleri süpürüp geçen diğer trajedilerin Tanrı'dan gelen durup düşünüp yollarımızı değiştirmemiz için birer uyarı olduğuna inanıyorum. 2. Krallar 8. bölüm 3 ila 6. ayetler arasında 7 yıl sonra Filist'ten döndü. Evini, tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye gitti. O sırada kral Tanrı adamının uşağı Gehazi ile konuşuyor, bana Elişa'nın yaptığı bütün mucizeleri anlat diyordu. İşte Gehazi tam Elişa'nın ölüyü nasıl dirilttiğini krala anlatırken oğlu diriltilen kadın eviyle tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye geldi. Gehazi krala, efendim kral sözünü ettiğim kadın budur, yanındaki oğlu da Elişa'nın dirilttiği çocuktur dedi. Kral kadına sorunca kadın her şeyi anlattı. Bunun üzerine kral bir görevli çağırtıp şu buyruğu verdi. Bu kadına her şeyini ülkeden ayrıldığı günden bugüne kadar biriken bütün geliriyle birlikte tarlasını geri verin. Öyle görünüyor ki kıtlık bitip de Şunemli kadın ülkeye döndüğünde kendi topraklarında başkalarının yaşadığını görmüştü. O sırada Tanrı'nın sağlayışı aracılığıyla kral peygamber Elişa'nın daha az bilinen etkinliklerini araştırmaktaydı ve Gehazi ona Elişa'nın Şunemli kadının oğlunu ölümden dirilttiğini anlatmaktaydı. Kral toprağını ve toprağın bütün ürünlerinin kadına geri verilmesini buyurmuştu. Ve bir başka peygamberlik ise Elişa'nın Hazael'in ihanetini önceden bildirmesidir. Burada Elişa'nın hayatında oldukça dikkat çekici bir başka olay görürüz. Aram kralının Elişa'yı yakalayıp öldürmeye çalıştığını hatırlayacaksınız ama şimdi kral ihtiyar bir adam olmuştur ve hastadır. 2. Krallar 8. bölüm 7. ayette Aram kralı Ben-Hadad hastalandığı sırada Elişa Şam'a gitti. Tanrı adamının Şam'a geldiği krala bildirildi diyor. Kral Elişa'nın onu sağlığına yeniden kavuşturacağını düşündü. Kendi yaşamının Elişa'nın elinde olduğu gerçeğini göz önünde bulundurduğundan doğal olarak onun kılına bile dokunmuyordu. 2. Krallar 8. bölüm 8. ayette kral Hazael'e bir armağan al, Tanrı adamını karşılamaya git dedi. Onun aracılığıyla Rab'be danış, bu hastalıktan kurtulup kurtulamayacağımı sor. Hazael Elişa'yı karşılamaya gitti. Hazael, Ben Hadad'ın ordusunun komutanıdır. 1. Krallar 19. bölüm 15 ve 16. ayette kendisinden şöyle söz edilmektedir. Rab geldiğin yoldan geri dön. Şam yakınındaki kırlara git dedi. Oraya vardığında Hazael'i Aram kralı olarak, Nimşi oğlu Yehu'yu İsrail kralı olarak, Abel Meholalı Şafat'ın oğlu Elişa'yı da kendi yerine peygamber olarak mesedeceksin. Yani Hazael yıllar önce kral olarak mesedilmişti. İhtiyar Ben Hadad'ın ölmesini bekliyordu. İster oğlu, ister bir generali ya da başka birisi olsun, kralın yerine geçecek olan kişinin kral cenazesinde fazla gözyaşı dökmenin epey zor olduğunu anlayabiliriz. Çünkü kralın cenazesi bu kişiye güç kazandıracaktı. Bu yüzden Hazael Elişa'yı karşılamaya gitti ama büyük bir istekle gittiğini de sanmıyorum. Elişa'ya etkileyici bir armağan götürdü. Armağan kraldan geliyordu. 2. Krallar 8. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Hazael Şam'ın en iyi mallarından oluşan 40 deve yükü armağanı yanına alarak Tanrı adamını karşılamaya gitti. Elişa'nın önünde durup şöyle dedi. Kulun Aram kralı Ben Hadad hastalığından kurtulup kurtulamayacağını sormam için beni gönderdi. Elişa git ona kesinlikle iyileşeceksin de ama Rab bana onun kesinlikle öleceğini açıkladı diye karşılık verdi. Elişa'nın verdiği mesaja dikkat edin. Kesinlikle yaşayacaksın ama yaşamayacaksın. Burada Elişa kralın iyileşeceğini, bu hastalık nedeniyle ölmeyeceğini ama yine de öleceğini belirtmektedir. Kralın öleceğini duyduğunda Hazael'in yüzünü görür gibiyiz. Kral olacağından ötürü yüzü memnuniyet dolu bir gülümsemeyle aydınlanır. 2. Krallar 8. bölüm 11. ayette Tanrı adamı Hazael'i utandırıncaya kadar dik dik yüzüne baktı. Ardından ağlamaya başladı. Elişa ona durumu bilen gözlerle öyle bir şekilde baktı ki Hazael utandı. Bundan sonra Elişa ağlamaya başlar. 2. Krallar 8. bölüm 12. ayette Hazael, efendim niçin ağlıyorsun diye sordu. Elişa, senin İsrail halkına yapacağın kötülükleri biliyorum diye yanıtladı. Kalelerini ateşe verecek, gençlerini kılıçtan geçirecek, çocuklarını yere çalıp öldürecek, gebe kadınlarının karınlarını deşeceksin. Hazael şaşırmıştı. Efendim niye ağlıyor? Seni öldürmeyi istemiş olan bu adam için neden ağlıyorsun diyor. Elişa kral için ağlamıyor. Elişa halkını çok seviyordu. Tanrısını çok seviyordu. Tanrının kendisine vermiş olduğu hizmeti çok seviyordu. O bir peygamberdi. Ben Hadad'dan ötürü yaşamış olduğu üzüntü zaten yeterince kötüydü ama Hazael'in halkı için daha büyük bir üzüntü kaynağı olacağını biliyordu. Elişa Hazael'i kral olarak mesetmiş olduğu ve Hazael kötülük yapmayacağını söylemiş olduğu halde Elişa durumu bilmektedir. 2. Krallar 8. bölüm 13. ayette Hazael, bir köpekten farksız olan bu kulun bütün bu işleri nasıl yapabilir dedi. Elişa, Rab bana senin Aram kralı olacağını gösterdi diye yanıtladı. Bir köpek olup olmadığını bilmiyorum ama bu işleri yapmıştı. 2. Krallar 8. bölüm 14 ve 15. ayetlerde ise bunun üzerine Hazael, Elişa'dan ayrılıp efendisi Ben Hadad'ın yanına döndü. Ben Hadad ona Elişa sana ne söyledi diye sordu. Hazael kesinlikle iyileşeceğini söyledi diye yanıtladı. Gel gelelim ertesi gün Hazael ıslattığı bir örtüyü kralın yüzüne kapatıp onu boğdu. Böylece kral öldü. Yerine Hazael geçti. Bu Elişa'nın önceden bildirmiş olduğu şey. Elişa aslında kral iyileşeceğini duyunca tabii ki sevinecek ve sen de ona bunu söyleyeceksin ama sen onun iyileşmesine izin vermeyeceksin demişti. 2. Krallar 8. bölüm 16 ile 18. ayetler arasında. İsrail kralı Ahav oğlu Yoram'ın krallığının 5. yılında Yehoşafat'ın Yahuda kralı olduğu sırada Yehoşafat'ın oğlu Yehoram Yahuda'yı yönetmeye başladı. Yehoram 32 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 8 yıl krallık yaptı. Karısı Ahav'ın kızı olduğu için o da Ahav'ın ailesi gibi İsrail krallarının yolunu izledi ve Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Şimdi Tanrı'nın inanlılarla inanlı olmayanların evliliklerini neden onaylamadığını anlayabilirsiniz. Yehoram, Tanrı'dan korkan bir kral olan Yehoşafat'ın oğlu olduğu halde Ahav ve İzabel'in kızıyla evlenmişti ve onun kötü etkisi altında İsrail krallarının yolunu izlemişti. Şimdi büyük bir ulus olan İsrail'in yokuş aşağı gitmeye başladığını görürüz. Hem Edom ve hem de Libna İsrail'e karşı isyan etmişti. Sonra Yehoram ölmüş ve Ahaziya Yahuda'nın yeni kralı olmuştu. Aramlara karşı savaşmak için İsrail kralı Yoram'la gücünü birleştirmişti. Yoram vurulmuş ve Aramların neden olduğu yaranın iyileşmesi için İzrail'e gitmişti. 2. Krallar 8. bölüm 29. ayette kral Yoram, Ramot Gilat'ta Aram kralı Hazael'le savaşırken aldığı yaraların iyileşmesi için İzrail'e döndü. Yahuda kralı Yehoram oğlu Ahazya da yaralanan Ahav oğlu Yoram'ı görmek için İzrail'e gitti, diyor. Bundan sonraki bölümde yaralarının iyileşmesi için İzrail'deyken başına neler geldiğini göreceğiz. 2. Krallar 9. bölüme başlarken Yahuda kralı Ahaziya'nın İzrail'de Yoram'ı ziyarete gittiğini aklımızda tutmamız gerekir. Bunu yapmasının nedeni Yoram'ın savaşta yaralanması ve iyileşmek için İzrail'de bulunmasıydı. Belli ki çok hasta bir adamdı. 2. Krallar 9. bölüm 1 ila 4. ayetler arasında peygamber Elişa, peygamberler topluluğundan bir adam çağırıp kemerini kuşan bu Yakıb'ını alıp Ramot Gilat'a git dedi. Oraya varınca Nimşe oğlu Yehoşafat oğlu Yehu'yu ara. Onu kardeşlerinin arasından alıp başka bir odaya götür. Zeytinyağını başına dök ve ona Rab şöyle diyor de. Seni İsrail kralı olarak mesettim. Sonra kapıyı aç ve koş, oyalanma. Böylece peygamberin uşağı Ramot Gilat'a gitti, diyor. Genç peygamber Elişa'nın kendisine buyurduğu şeyi yaptı. Elişa'nın yaptığı şeyi dramatik bir şekilde yapmadığını göreceksiniz. Bir kralı meshetme işini genç bir peygambere bırakmayıp kendisinin yapacağı düşünülürdü. Hatırlayacağınız üzere Samuel Saul'u kral olarak meshetmişti ve Davut'a da gelip onu kral olarak meshetmişti. Elişa'nın doğal olarak kralı mesheden kişinin kendisi olmasını istediğini düşünüyoruz ama o böyle yapmadı. Yehu'yu kral olarak meshetmek üzere genç bir peygamberi gönderdi ve bunu da gizlice yaptı. Bu işi yapmak için genç bir adamı yollamasının nedeni de büyük bir olasılıkla buydu. Kimse genç bir peygamberin motivasyonundan şüphelenmeyecekti. Böylece Yehu kral olarak meshedilmişti. Yehu kutsal kitabın sayfalarında karşılaşabileceğimiz en eli kanlı, işe yaramaz adamlardan biri olmasına karşın birçok bakımdan da Tanrı'nın isteğini yerine getirmişti. Tanrı Ahav'ın soyundan gelen bütün erkekleri yok edeceğini ve İsrail'de hiçbirinin kalmayacağını söylemişti. 2. Krallar 9. bölüm 9 ve 10. ayetlerde ise Nevat oğlu Yaravam'la Ahiya oğlu Baasha'nın ailelerine ne yaptımsa Ahav'ın ailesine de aynısını yapacağım. İzrail topraklarında İzebel'in ölüsünü köpekler yiyecek ve onu gömen olmayacak. Uşak bunları söyledikten sonra kapıyı açıp kaçtı. İzebel kötülüğünden ötürü Tanrı'nın yargısından kaçamayacaktı. 2. Krallar 9. bölüm 11 ila 13. ayetler arasında ise Yehu komutan arkadaşlarının yanına döndü. İçlerinden biri her şey yolunda mı? O delinin seninle ne işi vardı diye sordu. Yehu onu tanıyorsunuz. Neler saçmaladığını bilirsiniz diye karşılık verdi. Hayır bilmiyoruz. Ne söyledi? Anlat bize dediler. Yehu şöyle yanıtladı. Bana Rab şöyle diyor dedi. Seni İsrail kralı olarak meshettim. Bunun üzerine hepsi hemen cübbelerini çıkarıp merdivenin başına duran Yehu'nun ayaklarına serdi. Boruç alarak Yehu kraldır diye bağırdılar. Yehu'nun kral olarak meshedildiği duyulduğunda bu herkesi harekete geçirdi. Borular çalıp Yehu kraldır diye bağırdılar. Yoram İsrail'de hastadır ve Ahaziya orada onu ziyaret etmektedir. Şimdi İsrail'de neler olacaktı? Yehu Yoram'ı öldürür. İsrail'de bulunan Yoram Tanrı'nın kendisini tahttan ayırıp İsrail üzerine Yehu'yu kral yaptığını bilmiyordu. Yoram ve Yahuda kralı Ahaziya görüşürlerken bir gözcü bir grup atlının gelmekte olduğunu bildirir. Yoram, esenlikle mi geliyorsunuz, iyi haber mi, kötü haber mi getiriyorsunuz diye sormak için bir haberci gönderir. Yehu onun sorusunu yanıtlamak yerine ona arkasına geçmesini söyler. Şimdi ikinci haberci Yoram'a şöyle bir haber getirir. 2. Krallar 9. bölüm 20. ayette gözcü durumu krala bildirdi. Ulak onlara vardı ama geri dönmedi. Komutanları savaş arabasını Nimşi oğlu Yehu gibi delicesine sürüyor. Yehu'yu karşılamak için gönderilen haberciler krala haber getirmek için bir daha dönmediler. Çünkü Yehu kralı öldürmeye gelmektedir. Bunun üzerine Yoram'la Ahaziya Yehu'yu karşılamak için kendileri atlarına atlayıp yola çıktılar. 2. Krallar 9. bölüm 22. ayette Yoram Yehu'yu görünce barış için mi geldin diye sordu. Yehu, annen İzebel'in yaptığı bunca putperestlik ve büyücülük sürüp giderken barıştan söz edilir mi diye karşılık verdi. Belli ki krala sadık vatandaşlardan hiçbiri ana kraliçe hakkında böyle bir şey söylemeye cesaret edemezdi. Yoram, Yehu'nun bir isyana elebaşılık ettiğini anında anlar. 2. Krallar 9. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Yoram, "Hainlik bu, Ahazya!" diye bağırdı ve arabasının dizginlerini çevirip kaçtı. Yehu var gücüyle yayını çekip Yoram'ı sırtından vurdu. Ok Yoram'ın kalbini delip geçti. Yoram arabasının içine yığılıp kaldı. Yoram kaçmaya çalışırken Yehu yayını çekip onu kalbinden vuruyor. Bazen Yoram'dan Yehoram diye söz edilmektedir. İbranice'de her iki ismin anlamı da aynıdır ve hem İsrail kralı ve hem de Yahuda kralı için kullanılırlardı. Evet, Yehu Ahaziya'yı da öldürür. Yehu İsrail'e Yoram'ı öldürmek için gelmişti ama daha önce gördüğümüz gibi Ahaziya Yoram'ı ziyaret etmekteydi. Bu arada Ahav evinden olanlarla dostluk etmesi kendisine kötü dostlar seçtiğini gösteriyordu. Ahaziya yanlış zamanda yanlış yerde bulunuyordu. 2. Krallar 9. bölüm 27. ayette Yahuda kralı Ahaziya olanları görünce Beyt Hagan'a doğru kaçmaya başladı. Yehu ardına takılıp onu da öldürün diye bağırdı. Ahaziya'yı Yivleam yakınlarında Gur yolunda arabasının içinde vurdular. Yaralı olarak Megiddo'ya kadar kaçıp orada öldü. Yehu'nun izleyicileri Ahaziya'yı takip edip onu da öldürücü bir şekilde vurdular. 2. Krallar 9. bölüm 28. ayette ise adamları Ahaziya'nın cesedini bir savaş arabasına koyup Yeruşalim'e götürdüler. Onu Davut kentinde atalarının yanına kendi mezarına gömdüler diye yazıyor.